Değerli ürologlar, merhaba. Üropod'un bu bölümünde Dr. Oğuz Özden Cebeci ve Dr. Erman Ceyhan, benim prostat hiperplazisinin ilk basamak tedavisinde medikal tedavileri ve minimal invaziv tedavileri karşılaştıracak. İyi dinlemeler.
Herkese merhaba. Biz bugün Erman hocamla beraber benim prostat hiperplazisinin birinci basamak tedavisinde medikal tedavi versus minimal invaziv tedavi karşılaştırması yapmaya çalışacağız. Bir podcast şeklinde. Kısaca benim prostat hiperplazisinden bahsedersek aslında benim prostat hiperplazisi BPA diye de kısaltabiliriz. Yaşlanan erkek hastalığı bildiğimiz gibi. Otopsi çalışmalarında 70 yaş üzerindeki otopsi çalışmalarında yaklaşık %80 ile 90 arası beynin prostat hiperplazisi saptanmakta. Bildiğimiz gibi sık idrara çıkma, idrarı başlatmakta veya durdurmakta zorluk ve zayıf idrar semptomlarının neden olabilen bir genişlemiş prostat beziyle karakterize. Aslında iri huylu bir hastalık, benim bir hastalık fakat etkilenen bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebiliyor. Ben şimdi sözü Erman hocama vermek istiyorum. O medikal tedaviyle ilgili bize bilgi verecek. Erman hocam buyurun.
Merhaba. Ben konuşmama BPA'nın ilk basamak tedavisinde medikal tedavinin rolü ve tedavi stratejilerinden bahsederek başlayacağım. Yaşlanmayla birlikte erkeklerde değişen oranlarda alternatif sistem sezonları geliştiğini biliyoruz. Erkeklerde beklenen yaşam süresi arttıkça daha geniş yaş aralığındaki hastalara BPA ve ilişkili semptomlar için tedavi vermemiz gerekiyor. Bu nedenle hastaların yaşını ve bireysel özelliklerini dikkate alarak hastaya özgü tedavi stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Alfa blokörler BPA ile başvuran hastalarda ilk basamakta en sık tercih edilen ajanlar. Kılavuzlar biliyoruz ki orta ağır şiddetteki adrenal sistem semptomlarında alfa blokör tedavisini güçlü derecede öneriyor. Fakat ajan seçiminde en kritik nokta ilaçların yan etkilerini ve hasta özelliklerini değerlendirerek hareket etmektir. Amfotericin, doksorubisin gibi ajanlar kardiyovasküler sistemi daha çok etkilerken tamsulosin ve sildenafil gibi daha selektif olan alfa blokörler ejekülatör fonksiyonları daha fazla bozmaktadır. İşte tam bu aşamada hastaya göre tedavi yönetimini özelleştirmek önemli. Benim kendi stratejim daha genç hastalarda ilk aşamada amfotericin gibi preparatları tercih etmek, daha yaşlı hastalarda ise daha selektif ajanları kullanmak yönünde oluyor. Amfotericin genç hastalarda ejekülatör yan etkileri açısından daha uygun bir ajan ve hasta uyumu daha yüksek bir seçenek olabiliyor. Tansiyon ilişkili yan etkileri ise genç hastalar daha kolay tolere edebiliyorken yaşlı hastalar ejekülatör yan etkileri daha yüksek oranda tolere edebiliyor. Yaşlılarda etkin bir alfa blokör kullanırken güvenlik açısından vasküler sisteme etki etmeyen bir ajan kullanmak gerekiyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz Özden Hocam?
Sizin söylediğiniz gibi yaşlılarda daha vasküler sisteme etki etmeyen sildenafil gibi ajanlar belki de daha etkin ve güvenli bir ajan olarak karşımıza çıkıyor Erman Hocam.
Tedavi planlarken ileri yaştaki hastaların böbrek fonksiyonlarında dikkate alınması önemli. Takip dışı kalma ihtimali yüksek olan ve böbrek fonksiyonları sınırlı olan hastalarda sildenafilden kaçınmak akılcı bir yaklaşım olabilir. Çünkü böbrek fonksiyonlarının takibi ve doz ayarlaması aslında mümkün olmayabiliyor. Kılavuzlar medikal tedavi başlangıcından sonra 4-6 haftada kabaca bir tedavi yanıtının değerlendirilmesini öneriyor. Ben de kendi pratiğimde hastalara birinci ayda ilaç bitmeden bir kontrol öneriyorum ve tedavi sürecini takip ediyorum. Bazı hastalar ilacı kullanıp tedavi bitimi ilacı keserek kontrole geliyor. Bu hastalarda alfa blokörlerin devamlı kullanıldığını kontrol etmek önemli. Yoksa etkin kullanmayan hastalarda gereksiz yere kombinasyona geçiş yapılabilir. Sizin bu konudaki pratiğiniz nasıl Özden Hocam?
Ben de glok vezikal nedeniyle sondalanmış hastalara dahi alfa blokör standart olarak başlıyorum Erman Hocam. Sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 4 ile 6 hafta süreç daha tekrar kontrole çağırıyorum. Genellikle 1. ay bitmeden oluyor aslında bu. Yani 4. hafta bitmeden aslında. Ve hastada IPSS semptom sorgulaması ve flow akışını takip ederek ya kombinasyon tedavisine geçiyorum veya mevcut ilacı kullanıyorum ya da ilaç değiştirerek yeni bir ilaçla devam etmeye çalışıyorum hocam.
Ben de bir aylık alfa blokör kullanımı sonrasında yeteri kadar fayda görmeyen hastalarda 5 terapötik öz inhibitörleriyle kombinasyon tedavisine geçiyorum. Çünkü bu hastalık prognozu açısından önemli. Alfa blokörlerin küçük prostatlarda daha etkin olduğunu biliyoruz. Ve 5 terapötik öz inhibitörlerine göre daha hızlı etki gösterdiğini biliyoruz. Fakat prostat hacmi arttıkça 5 alfa reduktaz inhibitörleriyle kombinasyon tedavisine geçmek daha etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Eşafaritkez inhibitörlerinden klinik pratiğimizde en sık kullandığımız ajan hepimizin bildiği gibi tutasterit. Tutasterit prostat hacmini küçülterek alt-üriner sistemlerini iyileştiren bir ajan. Fakat ilacın en önemli olumsuz özelliği ise etkisinin geç başlaması. Bu yüzden ilk aşamada her zaman alfa blokörlerle birlikte kombine edilmesi, uzun vadeli etkiyi beklerken hastaların semptomlarında hızlı bir iyileşmenin de alfa blokörler aracılığıyla sağlanması önemli. 5-alfa redüktaz inhibitörleri akut üriner retansiyonların önlenmesinde ve nihai tedavi olan cerrahi tedaviye gidişi azaltılmasında öne çıkan ajanlar. Burada hastalar medikal tedaviye rağmen ameliyata gidecek olsalar dahi 5-alfa redüktaz inhibitörleri kullandıklarında ameliyat sırasında kanama yönünden de avantajlı olmaktalar. 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin yan etki profiline bakacak olursak karşımıza en sık libido azalması ve elektrik disfonksiyonu çıkmakta. Daha az oranda olsa da hastalarda ejekülatör disfonksiyonu da görebiliyor. Tüm bu yan etkiler cinsel olarak aktif genç hastalarda önemli bir bariyer olabiliyor. Genç hastalar ve cinsel aktif yaşlı hastalar bazen ilaç prospektüsünü okuyarak dahi cinsel yan etkiler yönünden kaygılanabiliyorlar. Bu sebeplerle hastaların iyi bilgilendirilmesi, tedavinin yan etkilerinin yanında hastalık tedavisinde ilacın da ne avantajlar sağlayacağının hastalara iyi anlatılması gerekmekte. Genç hastalarda alfa blokörler ile semptomlarda iyileşme sağlandıysa kombinasyon tedavisinde açıkça geciktirilmesi de iyi bir seçenek. Çünkü ertelenmiş kombinasyon tedavisi ile cinsel hayatı bozmadan uzun vadede ise komplikasyonun önüne geçerek hayat boyu sürecek bireysel bir tedavi planlanabilir. Ayrıca kombinasyon tedavisi oluşabilecek cinsel yan etkilerin birçoğunun cerrahi tedavilerde de karşımıza çıktığını unutmamalıyız. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir Özden Hocam?
Erman Hocam, sonuçta benim prostat perplejisinin benim bir hastalık olduğunu biliyoruz ama alfa blokörlerin de hastalığın sürecini etkilemediğini biliyoruz aslında. 5-alfa redüktaz kullanımı belki bu açıdan bizim için önemli olabilir. Çünkü çalışmalar göstermiş ki 2 ila 4 yıl arası kullanımda prostat boyutunu, prostat hacmini azalttığını ve sizin de demin vurguladığınız gibi hasta cerrahiye gitse bile cerrahi sırasındaki veya sonrasındaki kanamayı azalttığını biliyoruz. Bu nedenle kombinasyon tedavisi uygun hastalarda önerilmelidir diye düşünüyorum ben hocam.
BPA'nın medikal tedavisinde kombinasyon tedavisini araştıran en önemli çalışmalar olan COMBAT ve MTOPS çalışmalarının artık 4. yıl verileri elimizde. Bu çalışmaların uzun dönem sonuçlarına göre semptomların iyileştirilmesinde, Qmax'ın arttırılmasında, retansiyonların önlenmesinde ve cerrahi gidişin azaltılmasında kombinasyon tedavisi monoterapiye göre daha üstün. Yan etkileri optimize edecek olursak hastalık progresyonunda belirgin avantaj olan kombinasyon tedavisinin kullanımı uzun yaşam beklentisi olan hastalar için önemli bir tedavi strateji olarak elimizin altında. Özellikle bazı hastalar tekrarlayan retansiyon ve enfeksiyonuna rağmen cerrahi tedaviye karşı direnç gösterebiliyor. Bu hastalarda da elimizde tek silah olarak alfa blokör ile 5-alfa redüktaz inhibitörleri kombinasyonu kalıyor. Son olarak bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Biz tedavimizi ne kadar optimize edecek edelim. Günümüzde ilaçların geri ödemesinde yaşanan sıkıntılar bazı hastalar için tedavinin sürekliliği açısından sorunlar yaratabilmektedir. Bu sebeple ilaçların ne oranda ve ne kadar süreli kullanıldığında izlenmesi hasta prognozu açısından önemlidir. Ben sözü cerrahi tedavileri anlatacak olan Özden Hocam'a bırakıyorum.
Hemen hocam, ağzınıza sağlık. Bahsettiğimiz gibi aslında BPH yaşlanan erkek hastalığı medikal tedavisi birinci basamak tedavisinde ilk daha poliklinikte gördüğümüzde başlıyoruz. Çeşitli IPSS semptom skorlaması ve Qmax, Euroflow'da Qmax ile beraber. Hastalar belli bir süre bu ilacı kullandıktan sonra aslında çoğu bu tedaviden fayda görüyor ama bir kısım hasta eninde sonunda bir cerrahi tedaviye gitmesi gerekiyor. Biz bugün minimal invaziv tedavileri konuşmaya çalışacağız çok kabaca. Tabii açık prostatektomi bir tedavi endikasyonu ama bu konuşmanın konusu olmayacak. Peki biz hangi hastalara ameliyat yapmak durumunda kalıyoruz? Birincisi aslında hasta isteği bir sebep olabilir. İlaçları ve yaşam tarzı değişiklikleriyle geçmeyen kalıcı veya rahatsız edici üriner semptomlar, Erman Hocam'ın anlattığı gibi cinsel fonksiyonlar, retrograd ejekülasyon da buna dahil olabilir aslında. Ama bir de tıbbi olarak bizi zorlayan durumları var. İdrar retansiyonu, tekrarlayan idrar retansiyonları, idrar yolu enfeksiyonları veya mesen taşı oluşumu, dirençli makroskopi kemoteri, ilerleyen böbrek fonksiyon bozukluğu, mesane fonksiyon bozukluğu, kronik pelvik ağrıya sebep olan bir prostat ve belki de yine prostat kanserinin yüksüne bağlı bir pasaj açma durumlarında biz minimal invaziv tedavileri kullanabiliyoruz. Tabii Avrupa Üroloji Kılavuzu, Avrupa Üroloji Derneği'nin prostat kılavuzunda bu konuşmayı hazırladık aslında ve kılavuzlar çok uzun süreli sistematik derlemelerle oluşuyor ve Avrupa Üroloji Derneği'nin kılavuzu hala transretral rezeksiyonu, turpeyi, hatta monopolar turpeyi altı standart olarak gösteriyor. BPA için biz turpeyi en sık kullanan cerrahi olarak biliyoruz. Bildiğimiz gibi endoskopik olarak yapılıyor. Yüksek başarı oranına sahip. Ve monopolar tur hala öneriyor. Bipolar turun da monopolar tur kadar etkin olduğunu söylüyor. Randomize kontrollü çalışmalarda IPSS'de %70 azalma ve peak Uroflow akımında %161'e kadar artma göstermiştir. Ve sonuç olarak turpe aslında bildiğimiz gibi medikal tedaviden önemli ölçüde daha etkindir. Cerrahinin komplikasyonlarını ve post-op komplikasyonlarını konuşma dışı bırakırsak. Yine turpe, TUMT ve TUNA gibi minimal invazif prosedürlerden de etkin aslında. Tabii turpe'nin, monopolar ya da bipolar turpe'nin kanama, enfeksiyon, üretral darlık gibi bir dizi komplikasyonları olduğunu biliyoruz. Ama Avrupa Üroloji Derneği'nin kılavuzuna göre de konuşacak olursak orta ve şiddetli alt üriner sistem semptomu olan hastalarda özellikle 30 ila 80 mililitre prostat hacmi varsa turpe güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi. Bundan sonra diğer bahsedeceğimiz konu son zamanlarda çok fazla popüler olan lazer prostatektomiler. Yine aslında endolüminal olarak prostat dokusunun bir kısmını ya buharlaştırarak vaporizasyon tekniğiyle ya da enükleasyon tekniğiyle statik komponenti o prostat dokusunu oradan çıkarmaya dayanıyor aslında. Buradan en çok popüler olan son zamanlarda sürekli kongrelerde de karşımıza çıkan Holep'i çok kısa bahsedecek olursak 2140 nanomikron dalga boyunda sistemle çalışıyor. Yapılan çalışmalarda kısa dönemde IPSS semptom, IPSS'te ve QMAX açısından aslında turpeden daha iyi olduğunu vurgulayan çalışmalar var ama bunlar uzun dönem sonuçlarına henüz sahip değil. Daha az hastanede kalış süresi olduğu iddia ediliyor Holep'te. Daha az kan kaybı ve daha az transfüzyon olduğu söyleniyor ama uzun dönem sonuçlarda üretri darlığı risk açısından örneğin monopolar turpe ile hemen hemen eşit olduğu söyleniyor. Kılavuzda şöyle bir vurgu var. Holep tedavisi cerrahın tercihi ve endoskopik cerrahi becerisiyle doğrudan ilişkili ve bu endoskopik cerrahi becerinin de postoperatif komplikasyonlarla direkt doğrudan ilişkili olduğunu söylüyor. Ve orta ve şiddetli alt üriner sistem semptomu olan hastalarda turp prostatektomiye ve açık prostatektomiye alternatif bir tedavi olabileceği kılavuzlarda belirtiliyor. Yine tülyum fiber lazer kullanımı yine Holep gibi aslında aynı indikasyonlarda ve turpeye alternatif olarak önerilebilir. Diğer lazer çeşitlerimiz de var. Diyot lazer, KTP lazer, bildiğimiz green light aslında. Bunlar da kılavuzlar tarafından öneriliyor. Daha minimal invaziv, daha az invaziv bir yöntem kullanmak istersek transüretral insizyon. Bu TÜİP diye kısaltabileceğimiz bir cerrahi yöntem. Mesane boynunda prostat dokusu çıkarmadan insiz edilmesi çeşitli saat 5-7 hizasında kullanılan olabilir. Geleneksel olarak kolin bıçağıyla kullanılıyordu ama günümüzde holmium lazerde kullanılabiliyor. Bunun dışında minimal invaziv teknikler aqua ablasyon, suyun jet akımıyla yapılan bir yöntem. Fakat turpeden üstünlüğünü bildiren bir çalışmalar yok. Postop kanama en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yine son zamanlarda çok popüler olan rezum yöntemi. Konektif su buharı enerjisinin ablasyonuna dayanıyor. Su buharının termal enerjisini radyo frekans şeklinde kullanılarak prostatta hücre nekroz oluşturmak amaçlanıyor. Bunun en büyük avantajı aslında en sonunda sonuç kısmında bahsedeceğim ama lokal anestezi altında yapılabiliyor, opis bazlı yapılabiliyor. Genellikle her yan lob için 1 ila 3 enjeksiyon, medyan loba da 1 ila 2 enjeksiyonla yapılabiliyor. Bunun dışında non-ablatif tekniklerimiz var. Urolift, lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Minimal invaziv bir yöntem. Prostat lateral loblarına stetoskopi kontrolünde küçük kalıcı sütür bazlı implantlar tarafından sıkıştırılarak yapılıyor ve prostat küretreyi ve mentonoma kadar açmayı amaçlıyor. Aslında yapılan çalışmalarda turpeyden daha etkin olduğu gösterilememiş ama bunun en büyük avantajı ürünün seksüel fonksiyonları etkilemiyor ve 70 gram ve altındaki küçük prostatlarda önerilebileceği söylenebiliyor. Erman Hocam, sizin bu tabii çok karmaşık ve kongrelerde de gittikçe önümüze çıkan minimal invaziv yöntemler olarak hangisini kullanacağımızla ilgili tartışmalar hep kafamızda var. Kılavuzlar bize hala monopolar turu ve bipolar turu altın standart olarak öneriyor. Sizin bu minimal invaziv yöntemlerde hangisini tercih ediyorsunuz veya fikriniz nedir bu konuda hocam?
Şimdi tabii zaman geçtikçe cerrahi tedavi seçenekleri arttıkça cerrahi pratikte bir değişime uğruyor. Daha önce monopolar turu vardı. Bipolar turu gelince daha büyük prostatlarda bipolar turuyla biraz zorlanmaya çalıştık belki. Ama büyük prostatlarda, 80 gram üstündeki prostatlarda açık prostat tek seçenekti. Şimdi HOLEP gibi minimal invaziv cerrahilerle birlikte nasıl açık cerrahilerin yerini önce laparoskopik cerrahi sonra robotik cerrahi alıyorsa prostat cerrahisinde yerini artık HOLEP alacak gibi duruyor.
Aynen öyle. Biz tabii sonuç olarak en başta belirttiğimiz gibi kılavuzlarla gitmeye çalışıyoruz. Eninde sonunda daha uzun süreli çalışmaların sonuçlarını veriliyor ve Avrupa Biyoloji Derneği bir algoritma yayınlamış. Ben bu algoritmadan bahsederek konuşmayı tamamlamak istiyorum. Eğer bir hasta prostat büyümesi var ve medikal tedaviden fayda görmediğine inanıyoruz veya hasta medikal tedavi kullanmak istemiyor. Eğer bu hasta gelen anestezi altın alabilecek bir durumdaysa ve prostatı 30 cc'den küçükse TÜİP öneriyor birinci basamaktan. İlk olarak özür dilerim. Daha sonra eğer bu hasta bu TÜİP istemiyorsa ve yapılamayacak gibiyse TURP prostatektomi öneriyor diyor. Eğer hastanın prostatı yine gelen anestezi alabilecek 30 cc ile 80 cc arasındaysa birinci basamakta TURP'e, monopolar ya da bipolar TURP'e öneriyor. İkinci sırada lazer enükleasyon ve işte bipolar enükleasyon, lazer vaporizasyon veya ürolist gibi yöntemleri öneriyor. Eğer ki hastanın genel durumu iyi ve prostatı 80 gramdan büyükse birinci seçenek HOLEP EAO guideline'ında. İkinci seçenek yine lazer vaporizasyon, TULEP veya TURP olarak öneriyor. Yine hastamız genel anestezi alabilecek fakat yüksek riskli bir hasta, yani antikoagülan kullanımı var. Bu hastaya da lazer enükleasyon veya lazer vaporizasyon öneriliyor. Ve hastamız genel anestezi alamayacak kadar yüksek riskli bir hastaysa bu hastaya ürolift, prostatik ürolift, lokal ofis şartlarında prostatik ürolift öneriliyor. Ben konuşmamı burada sonlandırırken minimal invaziv tedavilerin eninde sonunda hayatımızda çok büyük parça tuttuğunu ve giderek daha çok geliştiğini görmekte olduğumuzu bildiririm. Erman Hocam, sizin ekleyeceğiniz ek bir konu var mı?
Ben de aynı görüşteyim. Tabii öncelikle herkes medikal tedaviyle tedaviyi basamaklandırıyor. Ama kesin tedavi, nihai tedavi, cerrahi tedavi de sonuna hastalar için özellikle minimal invaziv tedaviler önemli.
Sonuç olarak BPA'da asıl amacımız her zaman hayat kalitesini artırmak ve bu hayat kalitesini nasıl artıracağımızı araştırmaya devam edeceğiz diye konuşmamızı sonlandırabiliriz herhalde.